Merhaba sevgili Brooklyn Ağları dinleyicileri. Ben Murat. Bu da Brooklyn Ağları Podcast serimizin ilk bölümü. Bu podcast'te Brooklyn Nets takımının durumu hakkında konuşacağız. Güncel gündeminde ne varsa onları konuşacağız. Tabii off-season'da olduğumuz için takaslardan sonra falan. Gündemde şu an tabii ki işte Kevin Durant takası, Kyrie Irving takası, DeAndre Jordan takası gibi başlıklar var. Fakat bu bölümde bunlara bahsetmeyeceğim, hiç değinmeyeceğim. Önceki sezondan başlayacağız. Ben bir Brooklyn Nets taraftarı olarak bahsedeceğim. Kendi yorumumu anlatacağım. Bu bölümde önceki sezon başında bizi Amerika medyası, yayını, yorumcuları nerede görüyordu? Niye öyle görüyorlardı? Bunları konuşacağız. Sezon nasıl geçti? Bunları konuşacağız. Öncelikle bilmeyenler için söyleyeyim. Amerika'da NBA sezonu başlamadan önce yorumcular takımların takaslarından sonra onları kendi yorumlarına göre Doğu ve Batı konferansında bir sıralama yaparlar. Buralarda bizi genelde geçtiğimiz sezonun başında işte 13'e 14'e yazıyorlardı. Yani playoff yapabileceğimizi zaten düşünmüyorlardı. Bir de üstüne üstlük zaten senelerdir olduğu gibi başarısız. Yani 20 galibiyet civarında galibiyet sayısına belki ulaşırız diye düşünüyorlardı. Peki biz buradan bu durumda ya niye bizi böyle görüyorlardı? İlk önce bunu konuşmak lazım. Şöyle şu yüzden olabilir. Brooklyn Nets takımının senelerdir gelen bir başarısızlık nasıl desem başarısızlık serüveni var. Başarısız takaslar, başarısız yönetimler, koçlar. Bu yüzden herkesin kafasındaki imaj bu franchise'ın, bu takımın çok uzun seneler daha başarısız olacağıydı. Elimizdeki parçalar her zaman bir umut vaat ediyordu. Ama gerçekten umut vaat edenleri ya elimizden alıyorlardı ya da biz de o gelişimi gösteremiyordu. Mesela örnek veriyorum. Levert, Caris Levert çok önemli bir parça. Onu diğer önemli parçalardan ayıran en önemli özelliği ise çalışkan olması. Sene içinde çok da büyük bir sakatlık geçirdi. Neyse şimdi konuları dağıtmadan en baştan başlayacağız dediğim gibi. Şimdi sezon başında bizi buralara yazmalarının sebebi az önce bahsettiğim gibi başarısız bir takım olmamız senelerdir. Kenny Atkinson önceki sene yani 2 sene önce bu takıma bir alan savunması taktiği kurdu. Ve bu taktik Golden State gibi takımlar dışında gerçekten de işe yarayan bir taktik. Niye? Çünkü Golden State takımında şu var. Golden State Warriors'ta şu var. Çok fazla dış oyun oynuyorlar. Ve bunu kaliteli şekilde yapabilecek oyunculara sahipler. Bunun dışında şöyle söyleyeyim. Sezona girişimiz yine bu başta bahsettiğim yorumcuların bizi o sıralara koyması, koyma gerekçelerinden çok da uzak değildi. Şöyle söyleyeyim. Sezona zaten gerçekten ya bu takım, ya bizi izleyenler işte bu takım gerçekten de playoff'a kadar gidebilecek demiyordu açıkçası. Zaten sezona yenilgiyle başladık. Hem de bir New York derbisinde Knicks maçında bir yenilgiyle başladık. Ondan sonra fakat şunu gördük. Ben dahil. Bence yorumcular da görmüştür tabii ben gördüysem. Şunu gördük, bu takım gerçekten bu sene çok zor ama bir şeyler yapabilir. Bir şeyler başarabilir. Bunu görmüşlerdi. Gördükleri şey şundan kaynaklanıyor tabii. Bahsettiğim işte Levert, D'Angelo, ona ikinci bir şans verildi burada. İşte Joe Harris'in istikrarlı bir şekilde şut atmaya başlaması. İşte DeMar Carroll gibi tecrübeli oyuncuların bu takıma abilik yapması. Örneğin Jared Dudley. Zaten sezon sonunda da çok fazla bir Ben Simmons beefinden dolayı gündeme gelen de bir oyuncu oldu. Şimdi şöyle. Sezon başladığında işte Knicks yenilgisi var. Ardından gelen bir Pistons galibiyeti. Sonra Raptors yenilgisi. Tekrar Knicks galibiyeti. Buralarda maçları izlerken şunu görüyorduk. takım aslında istikrarsız. Şöyle D'Angelo Russell'ın ortaya çıkıp işte 10'da 7 üçlük, 10'da 6 üçlük atıp maçı kazandırması, yani ki bu onun alışılagelmiş bir şey değil. Bunu yapabiliyor mu? Evet, yapabiliyor. Yeteneği var mı? Var. Hani Lakers'tan hani onun gönderilme sebeplerinden biri de tabii ki medyaya yansıyan kısmı liderlik özelliklerinin olmaması, buna sahip olmamasıydı. Sezon başlarken gerçekten de sanki evet önceki sene zaten sakatlıklarla boğuşmuştu. Bu sene de sanki gerçekten Lakers'tan gönderilme sebebini kanıtlayacakmış gibi liderlik edememe durumunu devam ettiriyordu. Bu durumda Nets'in elinde de çok fazla böyle güvenebileceği sağlam oyuncular kalmıyordu. Kalmadı açıkçası. Yani LeVert evet çok yetenekli bir oyuncu. Skorer, skor üretebiliyor. Dış şutunda ısınabilirse iyi şeyler yapabiliyor. Joe Harris de aynı şekilde LeVert içeriye penetre edebiliyor. Ama dediğim gibi D'Angelo Russell yeteneğindeler mi? Tartışılır. Bence ikisi de değil. Ve takıma liderlik edip bir şeyler başarmasına yol açabilir mi? Orası da tartışılır. Şimdi şu konuya geleceğiz. Takım dediğim gibi galibiyet ve mağlubiyet sayısında hiçbir zaman aradaki farkı çok büyük açamadı sezon içinde götürürken. İşte galibiyet yenilgi sıralamasıyla gidiyor deyip. Bir Timberwolves karşılaşmasında Chris LeVert sakatlandı. Yanlış hatırlamıyorsam tendon kopmasıydı. Ya da bir kırık da olabilir. Şimdi yanlış bilgi vermeyeyim, hatırlamıyorum. Çok geçti üzerine. Ama sezonu kapattığı söylendi. Direkt sezonu kapatmıştı. Maçı izlerken de öyle gördük. Çok kötü bir sakatlıktı. Görüntü olarak da çok kötüydü. Fakat daha sonra geri döndü. Oraya da geleceğiz. O sakatlıktan sonra takım gerçekten dağıldı. Üst üste 6-7 yenilgi almaya başladı. İşte savaş, takım sahada bir savaş koyuyor parkede. Fakat sonuç alamıyordu. Dağılmıştı gerçekten takım. Ondan sonra gerçekten büyük bir mücadele ortaya koyarak 25 maçta 20 galibiyet 5 mağlubiyetlik bir seri yakaladı takım. Tabii ki en önemli etken burada D'Angelo Russell'ın az önce bahsettiğim o gösteremediği liderlik kabiliyetlerinin yeteneğiyle o takımı sahada taşıma işini çok iyi birleştirdi. Onu yapamıyordu evet. Önceki sene zaten yapamamıştı, sakatlıklarla boğuşmuştu. Bu senenin başında da bunu gösterebileceğini sanmıyorduk. Ama bahsettiğim süreçte LeVert'ün sakatlandıktan sonra o seri mağlubiyetlerden sonraki toparlanma sürecinde ki burada koç Kenny Atkinson'da çok büyük iş düşmüştü. Onu da yani gerçekten çok büyük bir başarı, tebrik etmek gerekiyor. D'Angelo Russell bu süreçte bahsettiğim gibi o liderlik etme, takımı sahada taşıma durumuyla kendi yeteneklerinin zaten farkındaydı. Bunu birleştirdi ve burada az önce de bahsettiğim gibi 20 galibiyet 5 mağlubiyetlik bir 25 maçlık seriyi bu yol açtı. İşte Rondo Hollis Jefferson iyi katkı verdi. Mesela çaylak olan Letonyalı Kurut çok iyi katkı verdi. Bu tip etkenler 20 maçta bunu getiren, bu başarıyı getiren sebeplerdi, gerekçelerdi. Ki zor maçlar da vardı. İşte örneğin atıyorum bir Houston maçı vardı. Ki orada dinmedi. Gerçekten o T-Mac efsanesini bir kez daha yaşattı diyebiliriz. Son çeyrekte, özellikle son dakikada, hatta çeyrekte değil, maçı üst üste 3-3'lükle uzatmaya götürdü. Ondan sonra uzatmada da takımı taşıdı. 145-142'lik bir galibiyetti. Çok zor maçlar oynadı takım. Ama üstesinden gelebilmeyi başardı. Bu süreçten sonra takım yine sezon başındaki bir istikrarsız sonuçlar devam etti. Seri galip, 3 seri galibiyet, 3 seri mağlubiyet gibi ki genelde evinde güçlü bir takım Nets. Bu sezon böyleydi en azından. Böyle götürdükten sonra bir süre LeVert geri döndü. Kimse beklemiyordu. Çok erken döndü. Ve döndüğünde yalpaladı biraz açıkçası. İşte üçlük yüzdesinden bu belli oluyordu. Daha bir korkak oynuyordu. İçeri girmeye korkuyordu dediğim gibi. Yani o üçlükteki başarısında zaten her şey anlaşılır. Hatta atmaya bile korkuyordu bir süre. Fakat ondan sonra o bir 5-10 maçlık seyreden sonra o yalpalama sürecinden sonra o da açıldı ve eski Levert'ü hatta daha iyisini bize göstermeye başladı. Dediğim süreçten sonra o istikrarsız dönemin gelmesinden sonra da playofflara girerken takım 6. sıradaydı. Sonra bir Pistons atağı oldu. Miami Heat atağı oldu. Bunlardan sonra da takım acaba 6'dan girecek mi? 6. sıradan playoff'a girebilecek mi? Biz bunu tartışmaya başladık. Çünkü 6'dan girebileceğini biz kesin gözüyle bakıyorduk. Neden? Çünkü alttaki rakipler gerçekten o 6 ne kadar Brooklyn Nets istikrarsız olsa da alttaki takımlar aradaki galibiyet farkı her zaman 2, 3, 4 olsa da şeyi gösteremiyordu. Ya işte bir seri yapıp götürüp de Nets'in önüne geçebilir diye o ışığı vermiyordu. Ama biz bunu tartışmaya başladık. Çünkü Nets gerçekten istikrarsız sonuçlar almaya başlamıştı. Fakat dediğim gibi alttaki takımlarda işte Miami Heat olsun, Detroit Pistons olsun şeyleri o ışığı gösteremediği için zaten konuştuğumuz şey gibi oldu. Brooklyn Nets'in üstüne geçemedi. Playoff'a 6. sıradan girip Philadelphia Sixers'la eşleşti takım. Ve belki de biraz daha şey diğer takımlara göre yenme ihtimali biraz daha fazlaydı o dönem Brooklyn Nets'in. İşte Embiid'in bir sakatlığı konuşuluyordu. Simmons istikrarsız sonuçlar alıyordu. Performanslar gösteriyordu, özür diliyorum. Ondan sonra ben her zaman umutluydum. Tabii ki Sixers'ı geçmek çok zor. Belki o an imkansız gibi de gözüküyordu. Çok zor bir şey. Özellikle bu seneki Brooklyn Nets için. Yani o seneki geçtiğimiz sezon için. İlk maçı izlemeye başladık. Tabii ki sağ avantajı Philadelphia'daydı. Maçı izlemeye başladık. Ve gördük ki biz bunları yenebiliriz. Biz bunu gördük. Biz bunları yenebiliriz. Çünkü Sixers sahada o kadar dağınıktı ki. Zaten bahsettiğim gibi Embiid'in sakatlık durumu vardı. Az süre aldı ilk maçta. Ne böyle işte üstün takım gibi ortaya çıkıp birden böyle bir 5-0'lık 10-0'lık seriler koyamıyordu. Zaten bizim gördüğümüz takımda görmüş olmalı ki kendine güvenerek güçlü bir şekilde oynamaya devam ederek 111-102 mağlup ettik ilk maçta deplasmanda Philadelphia Sixers'ı. Ondan sonra belki de bizim koçumuzun da Kenny Atkinson'un da hatası olabilir. Sahada çok hata yaptık diğer maçlarda. Ne gibi? Örneğin Embiid yokken sahada Boban Marjanovic varken bizim beşimiz işte çok kısaydı. Örneğin Marjanovic'i Dudley savunuyordu. Yani bu belki biraz da şey. Hoca, koç Jared Allen'a mı güvenmiyordu? Ed Davis'in sakatlığı olduğu dönemden bahsediyorum. Tamam, Ed Davis zaten sakat. Koyamıyorsun. Peki neden Dudley yani Jared Allen varken ki 20 dakikalarda süre aldı o maçlarda. O iki maçta özellikle. Serinin 2-3. hatta 4. maçı da öyle. O biraz sıkıntı yarattı sahada. Büyük bir sıkıntıydı tabii. Ondan sonra da üst üste gelen mağlubiyetlerle tabii seriyi 4-1 kaybettik. Şimdi çok büyük bir başarı. Biz seriyi kaybetsek ilk roundda elenmiş olmak burada net başarısızdı dememize yol açmaz tabii. Burada asıl olay aslına bakarsak şuydu. Herkesin hiçbir şey başaramayacağını düşündüğü Brooklyn Nets ortaya çok büyük bir karakter ve performans, efor, çaba koyarak playoff'a iyi bir sıradan girip bu takımın gelişebileceğini göstermişti. Şimdi bunları zaten NBA'yi az çok takip eden herkes sağdan soldan duymuştur. İlla Nets maçına da denk gelmiştir zaten. Ben seneye ne bekliyorum? Bunları ileriki bölümlerde konuşacağız. Bu sadece böyle bir giriş bölümüydü. Az çok ne düşündüğümü geçen sezon hakkında anlatmak istedim. İşte Kevin Durant takası, Kyrie takası, DeAndre Jordan takası, işte D'Angelo Russell'ın gitmesi. Bunları konuşacağız ileriki bölümlerde. Sezon başladıktan sonra da haftalık maçları değerlendirdiğimiz şekilde bir podcast düşünüyorum. Şu anlık bu kadar. Bunları konuştuk. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.